Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Sizlere Erkam Radyo'da İslam Şehri'nden sesleniyoruz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz haftalarda sizlere özellikle Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait bir takım çevreye dair hükümlerden, çevreye dair çalışmalardan bahsetmiştik. Bugün de özellikle şehir hususiyetinde, şehirle alakalı bir takım hükümleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii bu hükümlerde, hükümleri sizlere aktarmadan önce dile getirmemiz gereken bir husus var ki o da şudur. Osmanlı Devleti sadece kanunlarla değil, halkın genel talepleri üzerine şekillendirilmiş, talepleri doğrultusunda kanunların uygulandığı, hükümlerin uygulandığı bir sistem vücuda getirilmiştir. Yine geçtiğimiz hafta aslında hakiki olarak eğer demokrasi diyebileceğimiz veya halkın yönetime katılımından bahsedeceksek, bugünden çok çok daha fazla halkın kendi kendisini yönettiği, şehirlerin oluşturulması, husule getirilmesi konularında halkın katılımının daha çok önemsendiği bir durum olduğu, bir dönem olduğunu Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun, ondan öncesi İslam toplumlarının dile getirmiştik. Bugün de bunun örnekleri üzerinde durmaya çalışacağız. Evet, kıymetli dinleyiciler, Osmanlı yöneticilerinin üzerinde durdukları çevre faaliyetleri veya şehirleşme, şehir planlanması özelinde üzerinde durdukları önemli konulardan bir tanesi de yapıların bir nizam dahilinde inşası. Gelişigüzel şehirleşme ve ev inşasına meydan verilmemesi. Şehirlerde yapılacak binalar mutlaka mimar başının bilgisi dahilinde yapılmaktaydı, özellikle Osmanlı döneminde. Bina yaptırılacak kişiler mimar başından ruhsat almak zorundaydı. Bunu büyük şehirler veya şehir, direkt şehir dediğimiz zaman zaten köylerden veya nahiyelerden en azından büyüklük olarak veya yapılaşma olarak malumunuz günümüzde biz şehri, köyü, kasabayı nüfusa göre ayırıyoruz, nüfusa göre tasnif ediyoruz. Ama Osmanlı döneminde veya İslam anlayışında, İslam'ın Medine anlayışında, şehir anlayışında bunun nüfusla ilgisinin olmadığını dile getirebiliriz. Bu daha çok yapılaşmayla alakalıdır. Cuma namazıyla, cuma camiyle ilgili bir husustur şehirleşme. Veya nesep asabiyetinden yani nesep dayanışmasından sebep asabiyetine doğru bir geçiştir. İnsanların meslek olarak farklı birliktelikler oluşturdukları, meslek olarak herkesin uzmanlaştığı bir alanın olduğu yerleşim birimleridir şehirler. Köylerde insanlar elbette hem çiftçilikle hem hayvancılıkla veya çiftçiliğin her aşamasında kendileri bir sebep asabiyetine dayanmaksızın sadece nesep asabiyetine yani akraba, soy, sop veya aile içerisinde işlemlerini yerine getirebilirler. Şehirde ise bu çok daha farklıdır. Şehirde her mesleği yapan meslek erbapları vardır ve o meslekte uzmanlaşmışlardır. Şehirle aslında köyü veya şehirden daha küçük yerleşim yerlerini ayıran hususiyet, özellik budur diyebiliriz. Şehirlerde elbette mimar başının bilgisi dahilinde yapıların bir nizam dahilinde inşası söz konusu olmakla birlikte özellikle zannediyorum Tanzimat dönemiyle kaldırılmış lonca teşkilatları da aslında köylerdeki yapıların, köylerdeki Türk evinin nasıl yapılacağına dair bir takım nizamlar, kanunlar içerdiğini duyuyoruz, okuyoruz. Bu Tanzimat'la birlikte teşkilatın kaldırılmasıyla birlikte hem köylerdeki evlerin yenilenmesi akamete uğramış hem de belli bir nizam dahilinde yapılması akamete uğramış ve o bizim klasik Türk evi diyebileceğimiz işte Beypazarı'ndaki veya Afyon'daki, Ankara'daki, Bursa'daki ahşap evler bir bir yok olmuştur. Bugün korunabilen sadece belli mahalleler olduğunu yakından müşahede ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde plansız ve programsız yerleşim ve şehirleşmeyi önlemeye yönelik çok sayıda karar alınmış, ilgili kişi veya kurumlara talimatlar gönderilmiştir. Özellikle İstanbul şehir planlaması konusunda bütün Osmanlı dönemlerinde fevkalade düzenlemelerin yapıldığı görülür. 1847 tarihli bir düzenlemede, örneğin, boş meydanlar, özellikle cami civarında bulunan boşluklar üzerine bina inşa edilmemesi, yol kenarlarına tertip, düzen ve temizliği bozacak lokanta veya işletmelerin yaptırılmaması, bu yerlere inşaat için izin isteyenlere ruhsat verilmemesi kararlaştırılmış. Aslında burada caminin etrafına hemen işte caminin özellikle külliyenin bitimine ev yapılmaması, o alanın korunması, vakfedilmesi veya devlet kurumları, halka hizmet edecek kurumlar için değerlendirilmesi manası taşıyabilir. Diğer taraftan rantın önlenmesi, buraların imara açılmasının önlenmesi amacıyla da bu yerlerin kişilerin eline geçmesi engellenmiş. Kişiler bu arazileri satın alamaz duruma getirilmiş. Bu da vakıflar eliyle. O araziler vakıflara verilerek, vakıfların çeşitli müesseseler teşkil, işte teşekkül ettirmesi sağlanmıştır. Şehir planlanması sadece İstanbul'da değil, diğer Osmanlı şehirlerinde de ihmal edilmemiştir. Örneğin Şam Beylerbeyi ve Kadısı'ndan söz konusu boş yerlerin ne kadar ev yapmaya müsait olduğu, etrafının imar edilip edilemeyeceği, maliyetinin ne kadar olacağı gibi hususların araştırılması istenmiş. 21 Eylül 1560 gibi erken sayabileceğimiz bugün bir tarihte böyle bir talepte bulunulmuş. Yine 1565 tarihli bir hükümde Bursa Kadısı'na Ulu Cami ile ilgili olarak dışarıda şadırvan yapmaya uygun yer olup olmadığının ayrıntılı bir şekilde bildirilmesi istenmiş. 1742, işte 1750 gibi yıllara geldiğimizde yine İstanbul'un hemen dışında Büyükçekmece'de zımmi iki komşu arasında geçen bir anlaşmazlıktan bahsediliyor. Yani sadece hükümlerle, kaidelerle ilgili bir durum değil. Aslında ahlaki, toplumsal bir mesele, binanın yapımı veya herhangi bir imar faaliyetinin gerçekleştirilmesi. Komşulardan birinin yaptığı yeni evin penceresi, diğer komşunun mahalli nisvan olan bahçesine, mahalline baktığı gerekçesiyle şikayet ediliyor. Problem, zararı şer'i olduğu gerekçesiyle mahkemeye intikal ettiriliyor. İslam hukukundaki zarar şer'i kavramı ve Osmanlı'daki uygulamaya bakıldığında, çevre korumacılığında başvurulacak hukuki bir ilke olarak anlamı genişletilebilir. Osmanlı'da zararı şer'i ilkesinin işletilmesi, özellikle şehirciliğin sağlıklı gelişmesinde önemli katkısı olmuştur. Mesela Kayseri'nin Germun köyünde Gireko adlı zımmi bir kişi, kendisi bir başka yerdeyken Serkis adlı komşusu bunun evi üzerine yeni bir ev inşa ettiği ve kendi evine zararı şer'isi olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmaktadır. Zararı şer'iden kasıt, eve güneşin gelmesini önleme, penceresini kapatma, evi tehlikeye sokma gibi zararlara ilave olarak, günümüzün modern toplumlarında hiç gündeme gelmeyen, özellikle Müslümanların oturduğu semtlerde aile mahremiyetine halel getirecek konulardır. Mesela yeni inşa edilen veya edilecek bina daha yüksek olup da komşunun avlusu görülerek aile mahremiyetine halel geliyorsa, bu zararı şer'i kapsamına girerek mahkemeye şikayet hakkı doğmaktadır. Yine yol konusu da zaman zaman anlaşmazlık konusu olmaktadır. Yine bununla alakalı kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri birçok örnek verebiliriz. Erzurum'da yeni inşa edilen mağaza ve lokanta gibi bir şahsın hanesine nazır olduğu, birçok yönden zararı olduğu gerekçesiyle davacı olmuştur. Gelibolu'da bir kadın evinin karşısındaki eve ilave edilen şahnişinden açılan pencerenin kapatılmasını istemiş ve bu konuda bir de fetva alarak davacı olmuştur. Her ne kadar çeşitli kaynaklar bu eve nazır bir evin yapılması konusunu mahremiyete halel getirecek bir konu olarak ele alsa da aslında İslam'da ufku görmek, ufuk çizgisini görmek insanın bir nevi temel haklarından bir tanesi. Bugün etrafımıza baktığımızda birçok gökdelen görebiliriz. Yine geçmiş programlarımızda bahsettiğimiz gökdelenlerin hiç fark edilmeyen insana verdiği, çevreye verdiği, tabiata verdiği zararlardan söz etmiştik. Mesela 40 katlı, 50 katlı bir gökdelen rüzgarı engellemesi ki rüzgar şehirlerde hava temizliği için, havanın temizlenmesi, ortamın temizlenmesi için, hatta sokakların süpürülmesi için, ağaçlardaki tohumlanmanın sağlanması için çok önemli bir etken. Ancak gökdelenlerin bu rüzgarları engellediği, rüzgarların yönlerini değiştirdiği, kuşları daha yüksekten uçmak zorunda bıraktığı veya yollarını değiştirmek zorunda bıraktığı gibi konulardan, işte kanalizasyona, altyapıya fazlaca yüklendiği gibi, taşıyabileceği yükün üzerinde yük yüklediği gibi konulardan bahsedebiliriz. Ancak 35 katlı, 40 katlı, 50 katlı bir gökdelenin güneş doğarken ve batarken kilometrelerce gölge oluşturduğunu, arkasındaki kilometrelerce bölgede kalan evlerin güneşi görme, ufuk çizgisini görme gibi hakkı, temel hakkı elinden aldığını söyleyebiliriz. Tabii güneşin engellenmesi sadece insanların, evlerin güneşlenmesini engelleyen bir husus değildir. Aynı zamanda yeşil bitkilerin de güneşi daha az görmesi, daha az güneşlenmesi demektir. Bu daha az oksijen üretimi demektir. Sayabileceğimiz gökdelenlerle alakalı veya yüksek yapılarla alakalı birçok husus var. Ancak bugün dile getirmemizin zaruri olduğu, ilk bakışta gözümüze çarpan konular bunlardır. Ve bizler de siz kıymetli dinleyicilerimize bunları aktarmış olalım. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Bir teslim olmuş, yani Müslüman zihin gökdelen sahibi olabilir mi? Veya bir gökdelen dairesinde, bugün günümüzde rezidans deniliyor, rezidansta oturabilir mi? Bunun gibi konuların tekrar gündeme getirilmesi hem çevre konusunda, çevre özelinde, hem insan hakkı özelinde yeniden İslam alimlerince tartışılması ve ortaya net bir şekilde konulması gerekiyor. Yine Osmanlı döneminde kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gelişi güzel yapılan imar faaliyetlerine müsaade edilmemiş, engel olunmuştur. İşlerin belli bir plan ve ölçü dahilinde yapılmasına dikkat edilmiştir. Edirne Kadısı'na ve Bostancı Başısı'na gönderilen 1565 tarihli bir hükümde, bir kısım bağ ve bahçe sahiplerinin bahçelerinin genişletilmesi maksadıyla Arda ve Meriç nehirlerinin yatağına müdahale etmeleri üzerine, nehrin yatağının değiştirilip yolu bozduğu, köprübaşını harap ettiği belirtilmiştir. Çevrenin zarar görmesine sebep olan bahçe sahiplerinin, bahçelerine kattıkları yerlerin tekrar nehir yatağına katılarak, nehrin eski haline getirilmesi ve suyun bozması ihtimali bulunan yerlerinde gerekli tedbirler alınarak bu tehlikeden korunması, bahçe sahiplerinin bir daha böyle bir iş yapmamaları konusunda tenbih edilmeleri istenmektedir. Osmanlı'da çevre koruma meselesinin sadece devlet eliyle yapılan, günümüzdeki gibi sadece devlet eliyle yapılan, hükümlerin devlet eliyle konduğu ve uygulandığı bir anlayış, bir zihniyet olmadığını dile getirelim. Bu elbette insanların sahip olduğu hassasiyet dolayısıyla, ahlak dolayısıyla, yani çevre ahlakı dolayısıyla çevreye müdahale ederken bir had ve hudut bilmeleri dolayısıyla bir çevre koruma doğal olarak ortaya çıkıyor. Bununla birlikte yani devletin, işte hükümetin koyduğu çeşitli hükümler, kanunlar, insanların sahip oldukları dünya görüşü ve çevre ahlakı bir yana, bir de Osmanlı'da, hatta Selçuklu'da zikretmeden geçemeyeceğimiz yapılar veya kurumlar vakıflardır. Bugün de aslında bizim şiddetle ihtiyaç duyduğumuz müesseseler vakıflarımız. Sadece vakıf dediğimiz zaman bugün belki aklımıza insanlara yardım eden, özellikle işte onların maişetlerini karşılamalarında veya iaşelerini demek daha doğru olur. İaşelerini karşılamaları konusunda işte aşevleri eliyle insanlara yardımda bulunan veya çeşitli gençlerle alakalı çalışmalar yapan, gençlik organizasyonu yapan vakıflar geliyor aklımıza. Halbuki Osmanlı'da ki vakıf kültürü sadece fakir ve fukaraya yardım etmek amacıyla değil, söz gelimi işte leylek hastaneleri kuran vakıflardan bahsedebiliriz. Veya Anadolu Hisarı civarında kedilere ve köpeklere ayırdığı bir takım ödeneklerle onları besleyen, onlara yiyecek temin eden vakıflardan bahsedebiliriz. Ancak bugün burada aslında dile getirmemiz gereken en mühim vakıflar, çevrenin güzelleştirilmesi ve korunması konusunda çalışan vakıflardır. İşte günümüzde de ihtiyaç duyduğumuz, elbette diğer vakıflarımızla birlikte çevreye dair, çevrenin güzelleştirilmesi, çevrenin, tabiatın imar edilmesi ki insanın temel vazifelerinden bir tanesini o Salih Peygamber'le Semud kavmi arasında geçen bir konuşmadan, bir diyalogdan bahsetmiştik. Hani Salih Aleyhisselam Semud kavmine sizi arzdan yaratan ve orayı imar etmenizi dileyen Cenab-ı Allah'tır, O'dur şeklinde bir hükmü dile getiriyordu ya. İşte bu tabiatın imar edilmesi, dünyanın imar edilmesiyle ilgili vakıflara, dünyanın güzelleştirilmesiyle alakalı çalışmalar yürüten vakıflara dikkat çekmek istiyorum. Bu vakıfların faaliyetleri arasında incelediğimizde yol, kaldırım, köprü, kanal, kemer, kuyu, bent, en mühimi suyla alakalı çeşme ve bunların tamiri, şehirlerin yol, su, temizlik hizmetleri, şehrin çeşitli yerlerinde bahçeler, halkın dinleneceği güzel parklar kurulması bulunuyor. Vakfın biraz temeline indiğimizde aslında yaratılış bakımından bir denge içinde vücuda getirilen canlıların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri için birbirlerine muhtaç olması ki İbn Haldun mukaddimesinde bunu müthiş bir şekilde açıklıyor. Bir de referans vermiş olalım böylece. İnsanlar yaşamlarını devam ettirmek için bir asabiyete, bir dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar yaratılış itibariyle. İnsan, hayvan, bitki dengesi yani insanla aslında tabiat arasındaki denge üzerine kurulan kainat yaratıcı tarafından insanın emrine verilmiş ve insan burada çeşitli imkanlara sahip olmak, bu imkanlardan yararlanmak üzere hazır bulunmuştur. Yani insan her türlü imkana da sahip kılınmıştır. Kur'an'a baktığımızda bunun gibi hükümlerle karşılaşıyoruz. İşte bizim medeniyetimizin insanın her türlü ihtiyacına cevap vermeyi ve canlıların üzerinde yaşadığı dünyayı güzelleştirmeyi hedef alan birçok müesseseler kurduğunu, vakıfların da bunlardan bir tanesi olduğunu dile getirebiliriz. Sadece vakıfların yaptığı faaliyetler değil, vakıfların husule getirilmesi konusu da başlı başına çok ayrı bir programların konusu haddi zatında. Varlıklı bir kimsenin hukuki bir akitle, ekseriyetle Allah'a yakın olma, yani kurbiyet diyoruz, Allah'a yakın olma gayesiyle menkul veya gayrimenkul mülk ve emlaki, dini, hayri ve içtimai bir gayeye müebbeden tahsis edilmiş müesseseler, vakıflar. Görüldüğü gibi vakıfta asıl olan şey, iyilik ve hayır fikrinin ebedileşmesi, bu ebedileşmenin sağlanması. Bu iyilik ve hayır fikrinde insan ve çevresi, yani insanın emrine tahsis edilmiş bulunan kainat, mihver olarak alınıyor. Söz gelimi, bir yerleşim yerinin yeşillendirilmesinde, güzelleştirilmesinde suyun rolü inkar edilemez. Tarih boyunca her su kaynağının yakını veya su yollarının çevresinin yerleşme alanları olarak seçilmiş olduklarını görüyoruz. Mütevazi çaptaki pınar, çeşme ve kuyuların yanında kilometrelerce uzak mesafelerden kanallar, kemerler ve bentlerle büyük yerleşim merkezlerine getirilen sulara ait tesisler de oldukça fazla. İstanbul'u, Bursa'yı, Erzurum'u, Sivas'ı, Kayseri'yi, Türkiye'nin birçok şehrini gezdiğimizde her köşe başında, hatta sokak aralarında bir çeşmeyle karşılaşmamız kabil. Yapımı için külliyetli miktarda para ve emek harcanan bu tesislerin bakımı da ihmal edilmemiş. Su yolları, köprü ve kemerlerle dağıtım yerleri, çeşme ve sebillerin bakım ve tamirleri için çeşitli vakıflar yapılmış. Su gibi aziz olma düşüncesiyle yapılan bu vakıflarda sanki su gibi devlet bulma hedeflenmiş. Yaz günlerinde karla soğutulmuş suların dağıtılması için yapılan vakıfların sayısı oldukça fazla. Bu suların nasıl temin edileceği, hangi yol ve usulle getirileceği de çeşitli vakıfnamelerle belirtilmiş. Şu sistematiğe bakar mısınız? Yani yaz günlerinde karla soğutulmuş suların temin edilmesi, bu teminin ne şekilde, nasıl yapılacağı, kaç para ayrılacağı gibi bütün bilgiler vakıfnamelerde belirtilmiş. Şehirlere getirilen sular için yapılan tesisler bakımından şüphesiz ki en zengin örneklerini gördüğümüz şehir İstanbul. İstanbul için başta padişahlar, sultan hanımlar, bazı devlet adamları olmak üzere diğer hayır sahipleri de bentler, su yolları, kemerler, çeşmeler ve sebiller inşa etmişler. Bunlar arasında Kanuni'nin kağıthane suyunun İstanbul'a akıtılmasını temin için yaptırdığı tesisler Availi Cemaziyelahir, yani Cemaziyelahir 973, yaklaşık 1565 gibi bir yıla tekabül ediyor ki bu tarihte bir vakfiye ile belirtilmiş bulunuyor. Bu vakfiyeyi sizlere aktararak programımızda nihayete erdirelim. Bu vakfiyede bu tesisin yapılma sebebi üzerinde durulmuş. Mescitler, mabetler, imaretler, camiler, çarşılar, mahalleler, hamamlar, hanlar, gül ve çiçek kokularının çok olduğu bostan türünden bahçelerle ağacı, çayırı ve çimeni bol olan ravza türünden bahçeler ve ağaçlı suyu çok olan hadika türünden bahçeler, havuzlar, tatlı selsebil sularıyla, temiz içecekleriyle resim, nakış ve benzeri güzellikleriyle ünlü, Çin'i gıpta ettirecek nitelikte olan İstanbul'un su ihtiyacı belirtilmiş bu vakfiyede. Bu suyun akıtılması için yapılan faaliyetler anlatıldıktan sonra zamanla yapılan büyük binalar ve yollarda bozukluk meydana gelirse onarılıp tamir olunsun dileğinde bulunulmuş. Tarihi vakıf su tesislerimizin Türkiye'ye gelen bilhassa batılı seyyah ve sanatkarları büyük ölçüde etkilediği yazdıkları eserlerde açıkça görülüyor. Mahalle halkının gelip geçenin su ihtiyacını karşılamak üzere sadece hayır gayesiyle yapılan çeşmelerin mimari tarz bakımından çoğunlukla sade yapı olanları bulunduğu gibi İstanbul'daki 3. Ahmet, Tophane, Ayaskapı ve Üsküdar çeşmeleri gibi abidevi, kubbeli ve saçaklı olanları da var. Türk hamamları hem mimari tarzları hem de fonksiyonları bakımından bütün dünyanın hayranlığını üzerine çekmiştir. Birçok bölgesi ve yıkanma yeri olan sıcaklığı olmak üzere üç kısımdan müteşekkil ve kubbeli olarak inşa edilen hamamlar, Müslüman Türklerin önemli vakıf eserleri arasında yer alıyor. Yine gördüğümüz zaman, sizin de duyduğunuz zaman ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir vakıf uygulaması, bir vakfiyeden bahsedelim. Bu vakfiyede de bilindiği gibi yaylaya çıkma, yazın daha serin yerlerde oturma geleneği Anadolu'da çok eski bir gelenek ki hala da uygulaması olan bir konu. Nitekim bunun örneklerini Anadolu'da ilk yerleşim asırlarından beri görmekte mümkün. Vakıf eserler arasında birçok mezra, koruluk ve benzeri temiz sahaların mevcudiyeti belirtildiği gibi yaylaların da kaydedilmiş olması böyle yerlerin varlığına bir delil teşkil ediyor. Mesela eski Matbah-ı Amire Emiri Haseki Hacı Mustafa Ağa'ya ait 27 Muharrem 1182 yani 3 Haziran 1768 tarihli vakfiyede, öncelikle Osmanlı Türkçesiyle ifade edelim, ve senevi 3000 akçe Sıbyan'ın teferruce ihtiyaçları için harç ve sarf olunup, Eyyam-ı Bahar'da Sıbyan bir mahalli dilkuşaya ihraç ve Ba'del ıstayaf hengam-ı avdette ifadeleri yer alıyor. Bu ifadelerden anlaşıldığına göre, yılda 3000 akçe ayrılarak okul çocuklarının şehir dışına çıkartılıp temiz hava teneffüsleri için harcanması, bu gaye ile bahar günlerinde çocukların iç açıcı ve havadar bir yerlere çıkartılarak dinlenmelerinin sağlanması isteniyor. Evet, iki tane vakfiyeden bahsederek programımızı artık nihayete erdirebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, bu haftalıkta Erkam Radyo'da radyolarınızdan sizlere konuk olduğumuz İslam Şehri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla yine karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.